5. Ayrım.
Ergenekon'dan çıkış. Kemaliyeliler dağları aşarak, düşlerindeki köprüden geçerek hapsoldukları yöreden çıkıp dünya ile kucaklaşmak istiyorlardı. Bu düş artık hedefiydi onun. Kemaliye'yi o ilk ziyaret gününde vali ancak geç saatlerde bitirebilmişti incelemelerini. Dönüş yolunda ziyaret edemedikleri son dağ köyünden geçerlerken "Yahu!" demişti. "Hazır önünden geçiyoruz. Buranın muhtarıyla tanışalım. Bakarsınız bir aksilik falan olur. Bir süre gelemeyiz." Arabalarından inip az yürümüşler, muhtarın evinin önüne gelmişler, kapıyı vurmuşlardı. "Kim o?" demişti içeriden bir kadın sesi. "Erzincan valisi." Bir takım ayak sesleri duyulmuş, sonra aralanan kapıdan muhtarın yüzü gözükmüştü. Arkadan vuran solgun ışıkta. "Ben yeni Erzincan valisiyim. Yanımdakiler de kaymakam ve..." "Bırak oğlum şimdi valiyi maliyi kaymakamı," demişti muhtar sözünü keserek. "Tanrı misafiri de yeter. Ey Tanrı misafiri, gecenin bu saatinde kapıma düştüğüne göre bir derdin olmalı. Buyur geç, arkadaşların da girsin." "Ey güzel insanlar," demişti vali içinden. "Ahtım olsun ki geçit vermeyen bu dağdan aşıracağım sizleri." Vali gencecik bir kaymakamken ağır valisinin buzlar çözülmeden adını taktığı, tuttuğunu koparan ve verdiği sözü tutan adamdı. Köprüyü kotaracaktı buzlar çözülmeden. İlk adım. Tekne Fırat'ın sularını yara yara birkaç kez gidip geldi Kemaliye'ye doğru. Uzaktan bakanlar bile içinin her zamankinden daha kalabalık olduğunu görebiliyorlardı. Valinin adetiydi Fırat'ın üzerinde su kayağı yapmak. Ama onun dışında havalar çok sıcak olmadıkça pek kimse yanaşmazdı suya atlamaya. Bugün iki kişi daha vardı Fırat'ı kulaçlayan. "Havada serin bayağı, hangi kahraman yüzüyor dersin?" diye sordu Şerafettin Bey. Doktor dürbünüyle baktı. İri yarı iki herif tırmandı tekneye. "Tanıyamadım." Dur, biri daha çıktı sudan. "Bu son çıkan vali galiba. Diğerlerini seçemedim." "Kim ki bunlar?" diye sordu. Tıkış tıkış doluşmuşlar tekneye. "Korumalar, kaymakam." "Hüdayi'yi seçiyorum. Bizim başkan orada. Ötekileri tanıyamadım." "Buraya mı geliyorlar?" "Yok, hayır. Döndüler. Gidiyorlar." "Allah Allah. Buraya kadar geldi miydi? Uğramadan gitmezdi vali," dedi Şerafettin Bey. "İşleri var zahir," dedi doktor uzaklaşan teknenin ardından. Dik yamaçların arasında suları köpürte köpürte hızla seyreden tekne Başpınar'a yaklaşınca yavaşladı. Herkes yüzünü Başpınar tarafına dönmüş, dikkatle sahile bakıyordu. Bir müddet aynı yönde çok yavaş ilerledikten sonra geri döndü ve bu kez de karşı sahili tarayarak akmaya başladı suyun üzerinde. Sonra tekne sahile yanaştı. Kayalıklarda münasip bir nokta bulunca içindekiler teker teker atlamaya başladılar karaya. Kemaliye kaymakamı yosunlu kayalarda ayağı kaydığı için düşme tehlikesi geçirdi. "Sen de bizim gibi soyunursun, olur biter kaymakam," dedi vali gülerek. O ve nehirde yüzmüş olan iki kişi mayolarının üzerine birer tişört çekmişlerdi. Hep birlikte kayalara tırmanmaya başladılar. Mayolular başı çekiyordu. Valinin hemen yanında yürüyen genç, iki adım arkada yürüyen Gürcü baba oğlun söylediklerini Türkçe'ye, valinin sözlerini Rusça'ya çeviriyordu. Elleriyle sağı solu işaret ederek, oraya buraya bakarak tırmanıyorlardı. Hüdayi nefes nefese yetişmeye çalışıyordu arkalarından. Vali keçi gibi oradan oraya sekiyordu. Peşindeki bir iki koruma, yöre ilçelerinin kaymakamları, hepsi gençti. Hemen seyirtiyorlardı ne yana giderse ama Hüdayi koca gövdesiyle tırmanamıyordu çarçabuk kayalara. "Paşam, sayın valim, durun, nefessiz kaldım. Bir nefesleneyim, bekleyin yahu. Koşturup durmayın baba oğul. Spor yapmazsan işte böyle olur Hüdayi. Çabuk ihtiyarlarsın," dedi vali. "Ne sporu efendim? Benim ömrüm dağa taşa tırmanmakla geçmiş zati. O spor sayılmaz." "O sayılmaz da ne sayılır? Yüzüyor musun? Bak, etrafın ırmak ve göl dolu.
Yine de yüzmüyorsun.
Yüzmüyorum.
Neden?
Vaktim yok.
Vakti yaratacaksın. Yoksa böyle hımbıllaşır kalırsın.
Sayın valim, Allah yüzmemi isteseydi beni balık olarak yaratırdı.
Hüdayi, Allah beni de keçi olarak yaratmadı ama iş başa düştüğünde bak nasıl tırmanıyorum her yere.
Görev her zaman kutsaldır. İcabına göre tırmanırsın da, yüzersin de, koşarsın da. Allah tembelleri hiç sevmez.
Biraz yavaş yürü dedik diye mi bana bu fırça şimdi?
Yavaş hareket edersek işimizi bitiremeyiz Hüdayi, dedi vali.
Bak, bugün mutlaka köprü yerini saptamamız gerek. Yarından sonra benim başka işlerim var. İçme suyu projesiyle cebelleşeceğim. Hayt, hızlan biraz.
Birkaç günden beri peşlerinde Gürcistanlı bir baba oğul ve 8. bölgeden iki görevliyle dağ tepe geziyorlardı köprü yerini saptamak için. Mahalli gazetelerde köprüyü yaptırmak için mühendis aradıkları haberleri çıkınca birkaç firmanın yanı sıra bir de Rus uyruklu bir baba oğul talip olmuşlardı işe.
Vali dikkatle inceletmişti teklifleri. Kaymakamla beraber kafa kafaya vermişler ve Gürcülerde karar kılmışlardı.
Vali Gürcüleri motora koyup Fırat üzerinde köprü yerini saptamaya götürdüğünde ''Şunlara marifetimi göstereyim de beni masasının başından hiç kalkmayan, ceketinin düğmeleri ilikli, kabız büroklatlardan sanmasınlar.'' diyerek soyunmuş, mayosuyla suya atlayıp su kayağı gösterisine başlamıştı. Yaşlı Gürcü bir süre valiyi seyrettikten sonra motordakilerin şaşkın bakışları arasında üstündekileri teker teker çıkartmış, donuyla atlamıştı suya ve güçlü kulaçlarla bir yunus gibi hızla ilerlemişti nehirde. Adeta motorla yarış ederek, adamın bir zamanlar Rusya'da yüzme şampiyonu olduğunu böylece öğrenmişlerdi ve valinin fiyaka hevesi kursağında kalmıştı.
Kemaliye Belediye Başkanı, ''Sayın valim, Gürcüleri iyi yüzücüler oldukları için tercih ettiğinizi neden saklamaya çalışıyorsunuz?'' diye takılıyordu valiye.
Ama onların asıl tercih nedenleri Rusya'da demirin çok ucuz olmasıydı. Adamlar demir çeliklerini kendileri getirecek ve bir asma köprü yapacaklardı. 1,5 yıl içinde açmayı vaat ediyorlardı köprüyü. Hemen hemen her konuda anlaşmışlar, iş köprünün yapılacağı noktayı saptamaya kalmıştı. Her iki yakanın arasındaki mesafe uzun olduğu için köprüyü daha ucuza getirmek ve sağlama almak bakımından belki biraz dolgu yapmak gerekecekti. İşte bu noktada Hüdayi giriyordu devreye. Dolguyu Hüdayi üstlenecekti.
Hüdayi birdenbire kendinden beklenmeyen bir çeviklikle taşların üstünden atlaya atlaya önden koşturdu. Birkaç yer belirlemişlerdi ve ona göre en akla uygunu şimdi onun tam durduğu noktaydı. Eliyle işaret etti.
Nah şurası. Şu tam karşımızdaki kayayı dinamitleyip bir 10 metre kadar doldurursak mis gibi iş olur.
Hey, tercüman.
Nerede bu adamlar yahu?
Eliyle işaret etti genç adama.
Tercüman yaklaştı.
Söyle şunlara, biz burayı münasip bulduk. Tek taraflı asma köprü için ideal bir yer. Sor bakalım, onlar da böyle mi düşünüyorlar? Dedi.
Baba oğul ve tercüman onların hiç anlamadıkları bir dilde bol R ve Z harfi kullanarak bir şeyler konuştular.
Vali biraz uzağa gitmiş, gözlerini karşı kıyıya dikmiş, kımıldamadan duruyordu.
Karşı tarafa uzanan bir çelik köprü hayal ediyordu suyun üzerinde.
Biz burayı uygun gördük. Siz ne diyorsunuz sayın valim? Diye sordu Hüdayi.
Bu benim vereceğim karar değil. Ben ne mühendisim ne de müteahhit. En uygun yerin neresi olacağına siz karar verin.
Biz burayı tespit ettik. Eliyle durduğu yerden karşıya doğru bir yay çizdi Hüdayi.
İyi, hayırlısı olsun.
Herkes hemfikir gözüküyor sayın valim, dedi Kemaliye kaymakamı.
O halde bu iş bitmiştir. Gürcüler yarın bana son hesaplarını getirsinler, dedi vali.
Tercüman Rusça bir şeyler söyledi, sonra baba oğlun bir ağızdan konuşmalarını dinledi.
Efendim, 15 gün içinde bildireceklermiş,
dedi valiye. Neden 15 gün? Neden yarın değil? Diye sordu vali. Hesap kitap yapacaklarmış. Zaman istiyorlar, dedi tercüman. Zaten yaklaşık rakamları konuşmuştuk. Mesafeyi ölçseler, bu gece hesaplarını çıkarsalar, yarın önüme koysalar, olmuyor mu? Efendim, maalesef herkes sizin gibi çalışamıyor. Biraz zaman tanıyalım, dedi kaymakam. Pekala, tanıyalım. Bir hafta sonra kesin rakamları istiyorum. Daha fazla safsaklamasınlar. Bu iş yeterince uzamış zaten, dedi vali. Ruslar yine aralarında bir şeyler konuştular. Tercüman, sayın valim, önümüzdeki hafta bunların bayramı varmış. Memleketlerine gideceklermiş. Ay sonuna kadar mutlaka en ince ayrıntıyı da hesaba katarak size sözleşmeyi getireceklerini söylüyorlar, dedi. Bu kadar bekledik. Bir iki hafta daha sabredelim bari, dedi kaymakam. Hüdayi kendi kendine söz vermişti ama yine tutamadı dilini. Valinin yanına yaklaştı. Benim size bulduğum adamları geri çevirmeseydiniz, hem anlaşmak için tercüman kullanmazdık, hem de vakit kaybetmezdik sayın valim, deyiverdi. Amma da inatçısın Hüdayi, dedi vali bıkkın bir sesle. Onlar tecrübeli adamlardı. Erzincan içme suyu göletini yapmışlardı. Ben prensip olarak kimsenin dostunu, akrabasını, komşusunu görmek istemiyorum bu işin içinde. Anladığını sanıyordum. Anladım da vakit kaybetmezdik. Vakit kaybetmeyeceğiz. Biz dolgu işlerimize başlarız, dedi vali. Dolgunun hesabı ayrı zaten. O senin işin. Dolgu işine isterseniz yarın başlarım vallahi, dedi Hüdayi. İş dinamitleri almaya ve işçileri bulmaya kalıyor. 25 sene beklemişim. Sen emir ver. 25 saat sonra patlatıvereyim dağı sana, sayın valim. İliç kaymakamı Kemaliye kaymakamının kulağına eğildi. Bu işin içinde bizim valiyle Hüdayi olduktan sonra bu yıl çıkmadan yürürüz köprünün üstünde, dedi. Baksana, adamların içi içine sığmıyor. Kemaliye'nin en uç noktasına kartal yuvası gibi dikilmiş otelin lokantasında doktor elinde dürbünle cama yapışmıştı yine. Motor geliyor, motor, diye bağırdı sofradakilere. Yine ne motoru abicim, diye sordu Şerafettin Bey. Valinin motoru. Ben demedim mi, vali bize uğramadan geçmez diye. Döndüler dolaştılar, geliyorlar işte. Ver bakayım şu dürbünü. O kalabalık hala motorda mı? Ben bakıyorum ya, diye itekledi arkadaşının elini doktor. Tekmili birden motorda. Pek neşeli görünüyorlar. Ellerini kollarını sallıyorlar bize. Yemeğe geliyorlar, yemeğe. Bir sofra donatmak gerekecek. Sazı haber uçurun. Haydi durmayın, dedi doktor. Bizim folklorcular da gelsin. Bu akşamın bir kutlama, bir şenlik akşamı olacağına dair bir his düşmüştü içine. Bu sofrayı bence Faik Bey'in damında kuralım. Daha uygun düşer, dedi Şerafettin Bey. Ben hemen eve koşar, bizim hanıma haber veririm. Keşkek yetiştiremez ama tepsi böreği, çökelek piyazı hazırlar. Vali bir de bizimkinin çılbırını pek sever. Sen de iş çıkartıyorsun şimdi. Nesi var buranın? Aşçısı, garsonu elinin altında hazır. Olur mu doktor? Yabancı misafirler de var madem yanlarında. Onlara kendi yöremizin bir evini açmayalım mı? Özel yemeklerimizden yedirmeyelim mi? İçecekleri, masaları buradan taşırız. Sen hele bana bir yarım saatçik ver. Her şeyi halledeceğim, dedi Şerafettin Bey. Acele acele kalkarken. Burada bir nefeslenirler, yorgunluk kahvesi içerler, sonra da Faik Bey'in oraya yürürler. Onun damında mehtaba doyum olmaz. Sen bana bırak. Vali ve konukları otelde bir süre dinlendikten sonra berrak suyun dar bir kanalda çağıldayarak aktığı taş döşeli sokaklarda gezinerek ve paralel uzanan yolları birbirine bağlayan merdiven sokaklara girip çıkarak Faik Bey'in evine vardılar. Bu evin sahibinin konuk ağırlamaktan hoşlanmasının ve bahçesinin hemen yanı başında minik bir su değirmeni bulunmasının dışında kasabanın diğer evlerinden pek bir farkı yoktu. Ev diğerleri gibi sırtını sarp kayalara dayamış, set set bahçelere açılan yüksek bir evdi.
kapısında her evde olduğu gibi erkek konuklar için kalın, kadın konuklar için ince ses veren çifte tokmakları vardı. Gürcüler dövme demir tokmakların çeşitli fotoğraflarını çektiler hiç üşenmeden. Bir adam yanlışlıkla kadınlara ait tokmağı vuracak olsa ne olur diye sordu baba Gürcü. Denemek ister misiniz dedi vali gülerek. Aman ha, istemem. O kadar da korkmayın canım. Alt tarafı size kapıyı çalanın kadın olduğunu sandığı için örtülmemiş bir kadın açar. Evin girişindeki taşlıkta ayakkabılarını çıkartıyorlardı. Tercüman Gürcülere üst kata çıkmadan önce ayakkabılarını çıkartmalarını söyledi özür dileyerek. Bizde de vardır böyle adetler dedi baba Gürcü. Doktor yahu bu adamların bizler gibi ayakkabı çıkartma alışkanlığı olmadığı için çolapları delik olabilir, ayaklarına doğru bakmayın da mahcup olmasınlar dedi. Neler düşünürsün? Alemsin vallahi doktor dedi Şerafettin Bey. Bak terlikler sıra sıra hazır duruyor. Çorabı delik olan acele etsin. Ahşap merdiveni tırmanarak bir üst kata çıktılar. Oğlum konuklara anlat. Evlerimizdeki en geniş odamıza divanhane deriz. Misafirler aslında bu odada ağırlanırlar ama biz şimdi rıhtıma çıkacağız. Mehtabı görmek için sofrayı oraya kurdurdum dedi Şerafettin Bey tercümana. Genç adamın şaşkın şaşkın yüzüne baktığını görünce o bildiğin rıhtım değil a canım, bizde Fırat manzarası gören damlara rıhtım denir diye ekledi. Bulundukları büyük salonun bir duvarı baştan başa kapakları oymalı dolaplarla, nişlerle, çiçeklikler ve lambalıklarla kaplıydı. Diğer iki duvar boyunca da çıkma yapan Fırat manzaralı pencerelerin önünde üstleri rengarenk kilimlerle ve yastıklarla kaplı sedirler sıralanıyordu. Gürcüler sağı solu tetkik ettikten, tahta oymaları inceledikten sonra bir kat merdiven daha çıktılar. Ulaştıkları ferah odanın bir öncekinden daha da ileri taşan cumbasından başka bir de vitraylı tepe penceresi vardı. Faik Bey, kepekleri kapat da konuklarımıza tepe penceresinin marifetini gösterelim, dedi Kemaliye Kaymakamı. Faik Bey dışarı uzandı, sağa sola olduğu kadar aşağı ve yukarı doğru dönen tahta kepekleri çekip kapattı. Loş mekana vitrayın değişik renklerinden süzülen ışık, yer tahtasında rengarenk oyunbazlıklar yaptı ve odanın ortasına camdaki çiçek deseninin şavkı yansıdı. Acıktık yahu, gösteri bitsin de bir an evvel sofraya varalım artık, dedi doktor. Acıktın mı yoksa susadın mı? Doğruyu söyle bakalım doktor, dedi Şerafettin Bey. Bir kat daha çıkıp dama vardılar. Açık havada rıhtımdaydılar şimdi. Gerçekten de bir rıhtımın üstündeymiş gibi. İskemlelerine oturduklarında sadece Fırat'ın kehribar suyunu görebiliyorlardı. Dere taşı kaplı geniş damın, kaçak da denilen üstü kapalı arka taraflarında yere pestil, dut, tarhana ve reyhan serilmişti kurutulmak için. Yahu birader, sihirli değneğin mi var? Nasıl da donattın bu sofrayı böyle kaşla göz arasında? Dedi masaya yönelen doktor Şerafettin Bey'in sırtını sıvazlayarak. Sihirli değneğim yok ama çok becerikli bir karım var, dedi Şerafettin Bey. Otelden getirttiği masaları yan yana dizdirerek mehtaba karşı uzun bir sofra hazırlatmıştı. Sofrada peynir ve zeytin çeşitlerinin, yoğurdun, mevsim meyvelerinin yanı sıra lök ve tutuni gibi ceviz ve dutla, zülbiye gibi kaymak ve balla hazırlanan yöresel tadımlıklar da vardı. Sofrayı görünce keşke bizim hanımlar da burada olsalardı, dedi vali kaymakama. Efendim, günün böyle biteceğini bilemezdik ki. Gürcüler ellerindeki çatalları nereye daldıracaklarını şaşırmışlardı. Tercüman Bey oğlum, konuklarımıza söyle iştahlarını kaçırmasınlar. Esas yemeklerimiz sonradan gelecek. Onlara da yer ayırsınlar, dedi Faik Bey. Şerafettin'in hanımı böreği fırına yeni sürmüş.
Daha bir yarım saati varmış pişmeye. Biz yavaş yavaş demlenelim dedi Faik Bey. Sıra böreğe de gelir. Doktor, amma da çok iskemle dizmişsiniz. Kimler oturacak buralara? Sağcılar gelecek birazdan. Şu Gürcülere dinletmeyelim mi türkülerimizi dedi Şerafettin Bey. Kemaliye'nin folklor ekibi ünlüydü. Gündüzleri çeşitli iş yerlerinde çalışan insanlar, devlet dairelerindeki yazıcılar, memurlar, bakkal, kasap, terzi gibi esnaf, mesaileri bittikten sonra sürekli bir araya gelir, saatlerce türkü çağırır, saz, keman, kemençe çalar, halay çekerlerdi. Profesyonel ruhlu ve çok yetenekli amatörlerdi. Vodka yerine rakı kadehlerini yuvarlayarak keyiflenmeye başlayan Gürcüler, merdivenlerde davulun sesini duyduklarında sokakta çocuklar gürültü yapıyor sandılar önce. Ama ses belli bir makamla tekrarlanarak klarnet eşliğinde giderek yakınlaşıyordu. Derken hasret tüten bir gurbet türküsü duyuldu yanık yanık. Gurbet elde hasta düştüm, yatırın, sağıma soluma yastık getirin. Bu dereler benim derdim onarmaz, deryası bol olan yere götürün. Derya kenarında yer ile yelken, derdin deryasına düşmüşüm erken. Kol kanat bağlayıp uçam der iken, felek kırdı kanadımı kolumu, tez gel ağam bekliyorum yolunu. Türkünün makamına diğerleriyle birlikte tempo tutmakta olan Gürcüler, siyah şalvarlarıyla birbirlerine yaslanarak yan yan rıhtıma giren adamları görünce ne olduğunu anlayamadılar önce. En sol davulcu girdi içeri. Tek sıra olmuş arkadaşlarının karşısına geçip durdu. Halaybaşı gür sesiyle bağırdı. Hayda! Halaycılar ağırdan başlayıp giderek hızlandılar. Müzik coştu. Şimdi topuklar davulla aynı tempoda yeri dövüyor. Gözün takip edemeyeceği bir süratle 12 kişi aynı anda aynı ayak figürleriyle yerden havalanıp yine yere iniyorlardı. Tekrar yavaşladılar. Ve sanki yer çekiminin etkisiyle göze görülmeksizin, sezdirmeden hafif hafif sağa doğru kaykılmaya başladılar. Yan yana dizilmiş adamların sağa doğru meylederek yan yatmaları o kadar yavaş ve o kadar ustalıkla gerçekleşiyordu ki bu oyunu defalarca seyretmiş olan vali bile sıranın en sonundaki adam yere paralel uzandığında "Yahu ne zaman yattınız böyle? Bravo! Bravo, helal olsun size!" diye bağırmaktan kendini alamadı. Oyuncular aynı tempoyla ayak figürlerini yapmaya devam ederek yine gözün hemen algılayamayacağı bir yavaşlıkta dikilmeye başladılar. Bir kez de öte yana yatmak üzere. Daha oynak bir oyuna geçildiğinde genç Gürcü dayanamayıp yerinden fırladı. Omuz omuza tek sıra olmuş adamların arasına girdi. Baba da peşinden yürüdü. Kol kola horon tepiyorlardı hep birlikte. Haydi hayırlısı olsun diye bayırdı doktor. Köprümüz için kadeh kaldırıyorum. Katılan yok mu? Gürcüler acele masaya dönüp rakılarını bir nefeste içtiler alkışlar arasında. Ay sarı sıcak ışığıyla dağın arkasında belirdiğinde kurutulmuş reyhanın kokusunu, taze pişmiş böreğin kokusu bastırdı. Şerafettin Bey karısının getirdiği böreği keserken bu kez vali ayağa kalktı. "Bugün köprümüzün yerini saptadık. Bu bir ilk adımdır arkadaşlar," dedi. "Bir sonraki adımı da hep birlikte atacağız. Yeter ki azimli olalım." Saatler sonra Faik Bey'in konukları yorgun ve mutlu dağılırlarken ay da dağlardan kurtulup iyice yükselmiş, ufalmış, sarı sıcak ışığının yerini beyaz, donuk, dingin bir aydınlığa bırakmıştı. Kemaliye'deki sazlı sözlü neşeli kutlamanın ardından memleketlerine dönen Gürcüler 2 hafta sonra sözleşmelerini faksladılar valiye. Vali hiç geciktirmeden hem karayolları hem de köy hizmetleri genel müdürlüklerine birer yazı gönderdi. Köprünün masrafını 3'e bölmeyi teklif ediyordu. Miktarın 1/3'ünü varlıklı Kemaliyelilerden toplayacaktı. Kemaliye'de kimse o parayı ödemez demişti Kemaliye Belediye Başkanı. Ben bu parayı İstanbul'daki hemşerilerden toplayacağım demişti vali. Erzincan'ın zenginleri büyük şehirlere dağılmışlar. Hepsinin işi gücü var. Buradaki garibanların neyini alacağım? Canını mı? Nasıl ulaşacaksınız başka şehirlerde yaşayan onca adama? Her birine ulaşacağım tek tek. Kimine mektup yazacağım, kimine telefon edeceğim. Gerekirse kalkıp evlerine gideceğim. Kimler hangi şehirdeler, hangi adresteler, uzun bir liste hazırlanıyor. Ayrıca toplanacak bu parayla yapacaklarını anlatan bir broşür hazırlıyor çocuklar. Bize de iş buyurun, yardımımız dokunsun demişti Erzincan Belediye Başkanı. Ahmet var kalemimde. Hem girgin hem becerikli çocuktur. İşinize yarar. O zaman bir iş bölümü toplantısı yapalım başkan diye yanıtlamıştı vali. Ahmet de gelsin. Bu hafta ne zaman boşsunuz efendim? Akşam, mesaiden sonra. Ya, ne o? Çabuk mu oldu? Bir an evvel toplanalım ki işler yürümeye başlasın. Ben Hüdayi ile de konuştum. Haftaya dinamiti patlatacağız. Sağdan soldan para istiyoruz madem. Bir ucundan başlayalım işe. Herkese gayret ve heves gelsin. Haklısınız, dedi başkan. Valinin hızı ve coşkusu yanındakilere de bulaşıcı bir hastalık gibi sirayet ediyordu. Başpınar'a bağlı köylerin tümü çağrılıydı şenliğe. Köylülerin bazıları üşenmemiş, uzaklardan gelmişlerdi. Yakın köylerin kadınları bebelerini sırtlarına bağlamışlar, çocuklarını ellerinden tutmuşlar, seyir yerine gider gibi en yeni, en renkli giysilerini giyip gelmişlerdi. Kaymakamlar, jandarma komutanları, köprü derneği başkanı ve üyeleri, eşleri, çocukları, davul, zurna, Kemaliyelilerden oluşan folklor ekibi, Başpınar'ın ileri gelenleri, esnafından delisine kadar ilçede yaşayan herkes dağın patlatılıp nehre yuvarlanmasını seyir için toplanmıştı. İkram boldu. Sinirlerin içinde meyve ve helve sunuluyordu. Başpınar'ın meydanındaki kahvenin sahibi şişe şişe meşrubatı helaline getirmişti kamyonete yükleyip. Önce Hüdayi konuştu kürsüye çıkıp. Kocaman adam, neredeyse çocuk gibi ağlayacaktı heyecandan. Uzun uzun bu köprü için verdiği mücadeleyi anlattı. Etrafını saran kalabalıkta onunla gönül ve işbirliği yapmış pek çok kişi vardı. Köprü hayalinin peşinde koşarlarken yıllar geçmiş, genç adamlar çoktan orta yaşı bulmuş, yaşlıların bir kısmı hakka kavuşmuş, hayatta kalanları iyice kocamıştı. Ama işte Yüce Allah kalanlara bugünü görmeyi de nasip etmişti sonunda. Evet, 30 yıllık rüya nihayet elle tutulur bir gerçeğe dönüşüyordu. Alkışlar içinde indi kürsüden. Yerini konuşması için kaymakama bıraktı. Kaymakamdan sonra kürsüye çıkan vali, çalışmaların seyrini özetleyen konuşmasını bitirdikten sonra, burada bulunan hepimize köprümüzün açılışını da görmeyi nasip eyle Allah'ım, dedi ve besmele ile düğmeye bastı. Binlerce gök gürültüsünün aynı anda duyulması gibi kulakları sağır eden bir patlamanın ardından bembeyaz bir toz bulutu yükseldi kayalardan. Bebeler, çocuklar avaz avaz ağlamaya, kadınlar bağırışmaya, köpekler havlamaya başladı. İkinci dinamit de aynı gürültü ve toz dumanıyla patladı. Yer gök birbirine girmiş gibi oldu. Ortalık sakinleştiği zaman mikrofonda yine valinin sesi duyuldu. Bu sese alışın sevgili Başpınarlılar diyordu. Bu sese alışın ve hatta sevin bu sesi. Bilin ki bu gürültüyü her duyuşunuzda köprünüze bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Gölde. Bir saate yakındır yürüyorlardı güneşin altında. Yüzleri kafalarından aşağı birkaç bakraç su akıtılmış gibi sırılsıklamdı terden. Yorulmuşlar, susamışlardı. Yine de hiç mola vermeden ve şikayet etmeden yürüyorlardı uygun adım. Bayram ile İlyas Erzincan'a kadar gelebildikten sonra ne yapar yapar baraj gölüne de giderlerdi hayırlısıyla. Bayram köprü çalışmalarına dair dedikoduları duyduğunda kulak kesilmişti. Kayalar patlatılıp Fırat doldurulacak, dolgu yapılan yere köprünün ayağı çakılacak demişti biri kahvede. İşçiye, ameleye, taş toprak taşıyacak insan gücüne ihtiyaç var demekti bu. Bayram beklememişti erzağını almak için aybaşını. Erzincan'a doğru yola çıkan birilerini bulunca bir an önce atmıştı canını vilayete. Yanına İlyas'ı da alarak. İlyas'la meyveleri haftalar önce indirmişlerdi dallardan. Bağ bozumuna ise henüz vakit vardı. İkisi de kaç haftadır işsizdiler. Oysa 15 gün önce haber yollatmıştı öksüzünün süt anası. Bebe büyüyor. Bir iki zıbına, beze ihtiyacı var. Bayram Efendi uğrayıversin diye. Elmas'ın ısmarladıklarını alamayacağını bildiğinden bebesini de gidip göremez olmuştu. Halbuki Mevlüt ile karısı hiç sıkıştırmıyorlardı onu para için. Oğlunu görmeye gittiğinde sıcak karşılıyor, ikramda bulunuyor, hatta baba ile oğlu sanki konuşacakları varmış gibi bir sürede baş başa bırakıyorlardı çardağın altında. Bayram, Güllü'nün ölümünden sorumlu tuttuğu için bebeği, önceleri gönüllü olmamıştı sık sık gidip görmeye. Ama çocuğunu her görüşünde kızgınlığı azalıyor, sevgisi çoğalıyordu. Öksüzü kollarına alıp onunla yalnız kaldığı zamanlarda gömüyordu burnunu oğlunun ensesine. Güllüsünü koklar gibi uzun uzun kokluyor, yumuk ellerini öpüyor, gözyaşlarını da içine akıtıyordu. Yaşına erdiğinde inek sütü içmeye başlar. O zaman artık alabilirsin oğlunu Bayram Efendi, demişti süt anası. Ondan ayrılmak bize de zor gelecek ama yolcu yolunda gerek. Büyük şehre varacağız biz de. Orada akrabalar var. Mevlüt'e iş hazırlayacaklardı.